Tekrar merhaba, herkes buradaysa, hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında dünden beri kopartılan büyük bir fırtınanın eşliğinde gerçekten yaşam tarzımızı, hayatımızı savunabiliyor muyuz sorusuna bir cevap aramaya çalıştık. Ve orada Sezen Aksu'nun bir şarkı sözü üzerinden, üstelik yeni bir şarkı da değil, yani 5 senelik geçmişi olan bir şarkının tekrar ısıtılıp ortaya çıkartılmasıyla yaratılan fırtına kadar neredeyse 1540 gününü cezaevinde geçirmiş ve dün yapılan gezi soruşturmasına ilişkin dava duruşmasında tutuklu tek sanık olarak hayatına devam etmesine bir kez daha Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'ye yaptırım tehdidiyle birlikte, ki bu tehdidi açıkça söyleyebiliriz, onunla birlikte hiç sallanmadan bu devam edilmesi kararını konuştuk. Biz değil Sezen Aksu'nun yanında durması gereken, Sezen Aksu bu kez bizim yanımızda durmak zorunda diye anlatmaya çalıştık. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız, yayını paylaşmanızı rica edeceğim. Sosyal medyadan diğer dostları da davet edin ve çağrımı sürekli tekrarlıyorum. Lütfen etrafınıza da iletin, lütfen YouTube kanalına abone olun. Bir süre sonra, çünkü bu Metaverse'tü bilmem neydi hikayelerin içinde değişen ayarlarla, mesela Facebook'tan yayın yapamıyoruz. Bugün ikinci gün. Ortada bir sıkıntı yok, bir arıza yok. Sadece Facebook yeni ayarlarıyla bunu reddediyor artık. O yüzden lütfen etrafınızda da söyleyin. Siz de YouTube kanalına abone olun ve Twitter üzerinden, Ünsal'ın hesabından beni takip edin. Çünkü bütün gelişmeleri ben ağırlıklı olarak orayı kullanıyorum. Yoksa Facebook'tan izleyenler de biliyor. Mesela Patronsuz Yayın'ın orada bir sayfası var. Ben yayınları orada da paylaşıyordum sürekli olarak. Ama iki gündür yapamıyorum. Bir arıza yok. Bir kez daha söylüyorum. Facebook'unu reddediyor. O yüzden lütfen YouTube kanalına abone olun. Paralı pullu bir şey de değil. Çok basit. İzlemeniz daha rahat. Daha konforlu bir yer. Onu bir kez daha hatırlatayım. Şimdi gazetelerde ne var? Valla olması gerekenlerin olmadığını söyleyebilirim bir kere yekten. Onun dışında mesela Bir Gün gazetesinde çok önemli bir analiz var. Burada da konuştuğumuzun bir benzeri aslında. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken Türkiye'de tekrar rejimin, sistemin değiştirilmesine yönelik bir takım taleplerin daha net bir şekilde dillendirilmesi, bunun için bir rota çizilmesi. Onun dışında Hürriyet gazetesinde çok organize bir, gerçekten çok organize bir iş var. Göstereceğim şimdi size. Yani bir yandan Ahmet Hakan bir yerden dalıyor, öbür taraftan Abdülkadir Selvi dalıyor, manşetten dalınıyor. Çok organize bir iş. Yapılmaya çalışılan hikaye şu, Millet İttifakı içinde bir çatlak yaratmak mümkün olmayınca şimdi Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden bir tartışma başlatılmaya çalışılıyor. Ve burada Abdülkadir Selvi'nin yazısının içinde söyledikleri önemli. Mesela Ali Babacan'ın adaylığı konuşuluyor diyor. Ben ihtimal vermiyorum diye kapatıyor. Meral Babacan aday olur, Meral Akşener aday olur mu diye soruyor. Vallahi bence olmayabilir ama belli de olmaz diye söylüyor. Ekrem İmamoğlu'nu tekrar öne çıkartıyor. Çünkü işte yapılanlar, edilenler. Ahmet Hakan burada sazı alıyor ve şöyle diyor: Ekrem İmamoğlu'na yaptırılmayan şeyler doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Eğer doğruysa çok ayıp, yapılmaması lazım. Ama bir siyasal İslamcı asla değişmez ki. Ama diyor, ortada bir örnek var. 1994'te Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemi. Medya ondan hoşlanmıyordu, siyaset hoşlanmıyordu, asker hoşlanmıyordu, devlet hoşlanmıyordu. Buna rağmen acayip belediye başkanlığı yaptı. Sen de yap diyor. Nasıl? Kolay çözüm değil mi? Çok böyle eski bir Kızılderili numarası çekiyorlar. Şimdi parlatılmaya çalışılan hikaye bu. Yani Ekrem İmamoğlu'nu ortaya çıkartarak Millet İttifakı içinde yaratılamayan çatlak Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik olarak nasıl oluşturulacak? Doğrusunu isterseniz bu konuda sosyal medya hazır. Acayip büyük gaz içinde zaten. Bu coşkuyu verirseniz buradan yürüme imkanı çok kuvvetli. İki, sosyal medyada da izlediğiniz A Haber gerçekten artık bir komedi kanalı haline döndü. Yorumcusu, işte sunucusu, herkes acayip bir komik. Çok saçma sapan işler yapılıyor. Ekonomi programı yapılıyor mesela. Daha önce tüp gazlarla yapılan eğlen coş işte ne boş programı var ya. Mesela dün yabancı yatırımcılarla bir araya gelmiş Nebati Bey. Nebati Bey onlara Türkiye'de yatırım koşulları falan anlatırken demiş ya geç onu geç. Biz çocukken var ya çember çeviriyorduk ya. Sen benim gözüme baktın mı nasıl parladığını görüyor musun? Çocukluk anısı anlatmış adam. Haberi geçen kim? Reuters. Diyor ki içerideki kaynak bize bunu söyledi. Adam çocukluk anıları anlatmış. Anlatır. Anlatacak başka bir şey yoksa ne yapacak? E okumuyor. Okusa en azından bir kitap anlatır. Bir kitap paylaşır. Bu arada A Haber'de acayip komik bir durum var. Cemil Barlas, second virüs. İkinci, birinci virüs kim bilmiyorum. Şimdi kendine böyle deyince birinci virüs kim? Yani aslında sen üçüncü virüssün. Bence öyle koymalın lazımdı. Ekonomi programı yapıyorlar. Enflasyon bütün işte Avrupa'da dünyada enflasyon rakamları yazmış. Altta boru gibi Türkiye'ninki 36 yazıyor. Diyor ki bunların hepsini niye topluyoruz biz diyor. Ortalama almak gerekmiyor mu? Ekranın başındaki adam da diyor ki yok o Türkiye'ninki diyor. Ya bu kadar büyük bir cehalet, gerçekten bu kadar büyük bir aymazlık, abukluk, boşluk, tenekelik, tıntınlık. Çok zor ya. Ya sınavla çare yapsan desen ki sınav yapıyoruz. Dünyanın en abuk tiplerini toplayacağız. Maaş dolgun, Sodexo veriyoruz. Akbil'i de dolduracağız. 20 günlükte Akbil vereceğiz. Vallahi bak toplayamazsın bunu. Mümkün değil. Buna çizgili tişört giydir, sokağa sal. Çizgili tişörtlü amcalar dışlar bunu. Harbi söylüyorum bak. Mustafa Sarıgül'ün yanına koy bunu. Ana anlatırken tam. Çağırdım işte oğlan geldi, kasaptı, ottu, çöptü falan. Kim oldu oğlan falan. Dönüp bunu görse der ki, ya gidin ben başka yerde anlatayım size. Bunun olmaz şimdi. Bunun kafa tıntın çünkü hiç çalışmıyor. Böyle bir abukluğu yeryüzünde görebilmek çok zor ya. Çok zor. Ve anne baba kontenjanından herife program yaptırıyorlar. Çıkartıyorlar. Abuk sabuk boş boş konuşup duruyor. Onun diye ortalamasını almayacak mıydık diyor. Uğur Gürses şahane bir tweet paylaştı. Ya son 8 senenin birikimli enflasyonunu alsam. Birikimli enflasyon ne demek? Yıllık gerçekleşmeler var ya. Onu işte bu tıntının anlamadığı gibi. Onu alt alta yazıp toplasan Türkiye'de sadece 2021'de yaşanan enflasyona gelmiyor, yetişmiyor. Ve bu herif bunu anlatıyor. Ya ne olacak ya hikaye ha. Anne baba kontenjanından program da var. Boş boş bakıyor böyle. Abuk sabuk konuşuyor. Bunları program. A Haber. Çok acayip bir kanal oldu ya. Vallahi çok acayip bir kanal oldu. Yarım saat seyret. Ciddi söylüyorum bak. Yani bir 35'liğe denk. Ama o kadar tatlı değil tabii. Çünkü yani insan olarak da içim boşalıyor. Kötü oluyorsun. İnsanlık değerlerinden sıyrılıyorsun. Böyle tıntın bir yer yoktur ya. Ama hepsi hak ediyor. Ciddi söylüyorum. Orada bulunmayı hak ediyorlar. %100. Bakıyor sağına dönüyor, soluna dönüyor. Bence çok yakışıyor oradaki herkes oraya. Kaybetmeyin birbirinizi. Hatta olur ya yani tüpmen vazgeçer olaydan. Yeni kanal kurun oraya geçin. İnsanlar kaybetmesin sizi. Oğlanı da alın. Üçüncü virüsü. İki diyor ama üçüncü virüs aslında o. Onu alın yanınıza. Çünkü onun yaptığı bu şaklabanlığı başka hiç kimse yapamaz ya. Onların diyor ortalamasını almamız gerekmiyor mu? Zannedersin ki ortalamalarını alabilecek kapasitede. Niye topladık bunları diyor. Düşün koca Avrupa'nın toplamından fazla olduğunu o bile anlıyor. O bile. Duydun sesi? Aynı ses çıkıyor heriften. Ona rağmen o da söylüyor. İşte düzey bu. Gazete Pencere ile başlayacağız her sabah yaptığımız gibi. Pencerenin birinci sayfasında manşet sitemle olur mu? Bilim kurulunun birçok alanda zorunlu testi kaldırması aşıya teşviki de zayıflattı. Türkiye'de zamanı geldiğinde hatırlatma dozunu da yaptıranların yani tam aşılıların sayısı açıklanmıyor. Ancak tablo yetersiz olmalı ki Sağlık Bakanı günlük verilerle birlikte sistemde de bulundu. Bakan Koca doktor olduğunu söylüyorlar. Ben çok emin değilim de. Birçok kişi randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde. Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun açıklamasında bulundu. Bir soru soracağım. İnsanlar bu soruyu sormuyor. Neden sormuyorlar? Son dönemde biliyorsunuz test sayıları çok azaldı. Hatta biz azalmayla birlikte vaka sayılarında da düşmeyi gördük. Nereden gördük? Dün mesela test sayısı tekrar arttı. Bir gün öncesine göre vaka sayısı da arttı. Bu toplam aşılanma sayısının içinde vermiyorsunuz ya. Onları bırak. Türkovak olanları açıklar mısınız lütfen? Gururumuz kardeşim. Ben ilk günden beri söylüyorum. Müsaade edin biz de gurur duyalım. Açıkla. Türkovak olanları açıkla. Unutuldu, unutuldu. İlk üç gün büyük gaz yapıldı. Çok büyük coşku verildi ortama. Sonra yok. Kardeşim bunu açıkla. Açıkla bilelim, gurur duyalım. İlk günden beri söylüyorum. Bak hepiniz şahitsiniz bu konuda. İnsanlar çok ters davrandı. Ya bir bok çıkmaz ondan falan. Hayır kardeşim. O kadar bilim insanı çalıştı. Müsaade edin hep beraber gurur duyalım. Açıklayın o rakamları. Ya kendi eliyle kendini sıkıştırıyor. Ondan sonra çıkıp diyor ki vallahi aşı dolmuyorsunuz yani. Tamam ya, olmayın istemiyorum. O kadar biz şey yapalım. Tamam olmayın ya. Tamam, olmayın abi siz. Ne yapalım? Canınız sağ olsun ya, boş ver. Tamam olma. Açıklasana rakamı. Türkovak olanlar şu kadar. Biz de bilelim. Pencerede, Kavala'da durum bildiğiniz gibi haberi de var tam göbekte. Birleştirilmiş Gezi davasının 3. duruşmasında 4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala için yine tahliye kararı çıkmadı. Karar oy çokluğuyla alındı. Bir sonraki duruşma 21 Şubat'ta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tahliye kararına rağmen önceki duruşmada Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verilmesinin ardından ihlal prosedürünü başlatmış ve Türkiye'nin cevabı için de 19 Ocak'a kadar süre vermişti. Bugün 18'i. Zaten dün o raporu hazırladınız ya. Boşver. Artık cevap vermene gerek yok. Yatırımcılara çocukluğunu anlatmış. Kim? Eğlence hoş, işte ne boş. Ekonominin iyi gittiğini gözlerindeki pırıltıyla tarif eden Bakan Nebati'nin yabancı yatırımcılara da çocukluğunu anlattığı iddia edildi. Reuters'a konuşan bir iş insanı, bakan yardımcısıyken Nebati'nin yabancılarla toplantıda sorulara yanıt vermek yerine çocukluğunu anlattığını aktardı. Bilmiyorum, Güler Hanım'a falan bir sorun ya, tanıyordur o bakan yardımcısı olarak. Hani takdir ediyorsa, beğeniyorsa bilmiyorum yani. Çok çok çok çok acayip. Gerçekten çok acayip bir durum. Ve düşünün, ekonomi bu arkadaşa emanet edilmiş durumda. Televizyon dünyası 3. virüse emanet edilmiş durumda. Gazete deseniz dış kulvardan kapalı gözlük Ergündüler. Kulvar içi fulleli adımlarla geliyor. Çok zor ya. Çok gerçekten zor bence. Yani Erdoğan'ın işi de kolay değil. Kendi seçtiği için ne istiyorsa yapsın. Bana ne de. Ama sonuçta baktığında çok acayip. Niye? Çünkü dün bütçe gerçekleşmeleri açıklandı ve Türkiye 2021 yılında 192 milyar 244 milyon lira açık verdi. Sebep? Bak ben sebebi söyleyeyim sana. Şimdi memur zamları, işçi zamları, askeri ücrete öyle diyorlar ya. Ya gözünü seveyim, bu kadar zor değil be kardeşim. Asgari, en az ücrette. Asgari deme ne olur. Ama askeri de deme. Olayın askerle bir alakası yok çünkü. O artışlar falan filan, bütçe yükü bunlar değil. Daha şimdi verildi onlar. Har vurup harman savruluyor. Çünkü öyle güzel işler yapılıyor ki. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, bu sabah gördüm, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bitmemiş projelerinin bakımı için 40 küsür milyon tahsisat ayrılmış. Oğlum hakikaten hastasınız siz ya. Lan bitmemiş projenin bakımı olur mu? Bitmedi ama biz şey dedik ya. Bunu bu aşamada bir bakımını yapalım. Şöyle eli yüzü bir temizlensin. He? Güzel olsun. Eşek yüküyle para veriliyor ya. Arnavutluk'ta cami açılışı için tonla torbayla para harcanıyor. Tonla. Yatırım programının içinde mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin almak istediği otobüslerle ilgili alım yok. Niye? İşte Ahmet Hakan'a sorarsan diyor ki 94'te Erdoğan'a da yapmadılar. Ama yaptı. Sen de yapabilirsin. Hem sen yaparsan, Abdül de zaten öbür sayfada yazmış. Şş, gözümdeki parıltıya bak. O zaman Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu özel, yani bireysel aday olarak da çıkabilir. He? Beni bırak şimdi, kes yazıyı burada, Abdül'ün yazıya geç. Ya sizde numara bitmez, yemin ediyorum bitmez. Çok çok çok acayip şeyler yaşanıyor gerçekten. Gazete Pencere böyle. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Nebati farkı. O olur ama bitkisel olunca farklı olur. Yani hiç laboratuvar ortamında üretilmişle bitkisel olan aynı olur mu? O olmaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Göreve geldiği Aralık ayında bütçe açığı 145.7 milyar liraya fırladı. Görevden af talebi kabul edilen Lütfü Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Nurettin Nebati döneminin ilk bütçe gerçekleşme sonuçları devasa açık verdi. Geçen ay bütçe açığı 145 milyar 743 milyon lira olarak hesaplandı. Nebati dönemindeki büyük artış yıllık açığı da 192.2 milyar liraya çıkardı. Yıllık açık 192 milyar, bunun 145 milyar lirası sadece eğlen coş işte ne boş döneminde. Cumhurbaşkanlığının kullanımında bulunan ve nereye harcandığı gizli tutulan örtülü ödenekten Aralık'ta 426.9 milyon lira, yılın tamamında ise 2.7 milyar lira, 2.7 katrilyon lira harcama yapıldı. 2020'de toplam harcama 2 milyar 6 milyon liraydı. Aralık'ta görev zararı olan kurumlar arasına 19 milyar lirayla BOTAŞ da eklendi. Nasıl? Süper değil mi? Kavala'ya tahliye yok. 1539 gündür tutuklu. Yargıtay ve İstinaf Mahkemeleri tarafından bozulan ve Osman Kavala'nın tek tutuklusu olduğu toplamda 52 kişinin yargılandığı Gezi Parkı davasının 3. duruşması dün görüldü. Duruşmada mücella yapıcı Gezi ayağa kalkan halkın vicdanıydı derken mahkeme iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verdi. 19 Ocak'ta da Türkiye'ye tanınan süre bitiyor. Şimdi bundan sonra prosedür şöyle işliyormuş. Türkiye bir rapor yollayacakmış hazırlayıp. Zaten raporu hazırlamaya gerek yok. Rapor görünüyor ortada. Ardından yaptırım prosedürü başlayacak. Yaptırım ne? Vallahi yani konsey üyeliğinden çıkarmaya kadar yolu var bunun. Sonra şimdi şuraya araya bir saplama yapalım. Öyle diyorlar ya, saplama yapacağım şimdi buraya. Dibe doğru iyice saplayacağım ki sonra kolay çıkmasın diye. Bunu gerçekten Erdoğan istiyor olabilir mi? Cevabım %300 trilyon evet. Çünkü ortalığı köpürtecek bir şeye ihtiyaç var. Safları sıklaştıracak bir şeye ihtiyaç var. Yani biz Avrupa ile üyelik için her şeyi yaptık kardeşim. Her şeyi yaptık. Onlar bizi istemiyorlar. İstemediklerini göstermek için de içimizden bir haini çıkıp savunmayı bizim için mecburiyet haline getirdiler. Kabul etmedik, dik durduk. Ve bunun için mahkemenin, bağımsız mahkemenin verdiği kararı da kabullenmediler, bizi çıkartıyorlar. Biz de bundan sonra tanımıyoruz der mi? %100. Maalesef. Tam istediği kavga. Tam istediği kavga. Ha, Türkiye için ne olur? Şimdi burada Avrupa'nın, hani hep konuştuğumuz en az 200'lü Avrupa'nın tavrında son derece net olması gerekiyor. Son derece net olması gerekiyor. Çünkü eğer böyle olursa bu yaptırımın sadece işte ne bileyim siyasi bir takım koşullarla kalmayacağı görülür. Ya biz Avrupa'nın eşit bir parçası olmayı istemiyor muyduk? Daha 2 gün önce okudum haberi ya burada. Avrupa bizim stratejik hedefimiz, hatırlamıyor musunuz? Sabah gazetesinde. Stratejik hedeften çıkmak ne götürür ne getirir? Bunun iyi bir tartışılması lazım. Ama şundan eminim, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadroları Türkiye'yi ateşe atmakta bir hani tereddüt yaşarlar mı? Maalesef hayır. Onun için Avrupa Konseyi'nin bu konuda son derece net olması lazım. Hiç eğip bükmeden ne yapılacaksa biz de bilelim kardeşim. Biz de bilelim bu ülke ne yaşayacak, nasıl yaşayacak bilelim. Barış Pehlivan'ın bir haberi var. Çok böyle kan dondurucu bir haber. AKP'nin itici güç olduğu Sadat'a yeni yardım. Gölge orduya iktidar desteği. Verdiği söyleşide iktidardan maddi destek aldığı iddialarını reddeden Sadat'ın kurucusu Tanrıverdi'yi Sadat raporu yalanladı. Sadat'ın İDEX 2013 fuarı için yaptığı yardım başvurusunun onaylanma tarihi 19 Kasım 2012. Sadatçılar fuar sonrası dönemin savunma sanayi müsteşarı Murat Bayar'a teşekkür ziyaretine gitti. Ekip Sadat Eğitim Müdürü Mehmet Emin Koçak ve Sadat üyesi Reşat Fidan'ın da bulunduğu görüşme sonrası bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. Ya şu haberi ben dün görmüştüm. Çok komik ya. Hani hatırlıyor musunuz Erdoğan'ın dün sabah burada konuştuk ya hafta sonu Aydın programı vardı işte Menderes Müzesi'nin açılması falan filan hikayesi. Orada kendisiyle tanışmak isteyen bir üniversite öğrencisi geliyor yanına ve orada kız konuşurken diyor ki bugün benim doğum günüm. Aa tamam diyor, Trabzon burma takıyor bir tane. Bak ben bu partiyi kurulmadan önce takip eden 5-6 gazeteciden biriyim. Bu kadar gönül rahatlığıyla söylüyorum sana. Bugüne kadar bagajda Erdoğan'ın geçmişte kullandığı araçlarda, hepsini biliyorum bak. Geçmişte kullandığı araçlar da dahil olmak üzere hepsinin bagajında hediyelik eşya taşınır. Her zaman böyledir bu. Çocuklar için geçmişte işte gofret, çikolata, sonrasında akıllı ajanda böyle kafaya atıyorsun seçim otobüsünden, vuruyorsun. Vurdukça 5 puan. 5 puan onlar. Bölüm sonu canavarına kadar devirerek gidiyorsun. Satranç takımı, kız çocukları için bebek, erkek çocukları için araba, plastik. Bunların bulundurulduğunu biliyorum. Fakat abi burma bileziği ilk kez görüyorum ya. Yanında adam burma gezdiriyor demek ki. Sayın Başkan, ben size tanışmayı çok istiyorum yani. İnşallah sizinle tanışmak da benim en büyük... Tamam, bugün bir de benim doğum günüm inşallah. Getir oradan burma ver, burma ver. Ver bir burma. Şılak. Abi bu nasıl bir zenginliktir ya? Yanında burmayla mı geziyor gerçekten? Ben görmedim. Yani bugüne kadar görmedim. Bak üzerinden bu kadar zaman geçti. Hani 2001'den bugüne kadar 20,5 sene ben görmemiştim. Demek ki yanında burma var. Bu arada yayın arasında çok mail geldi. Ben şeyi kaçırmışım, görmemişim. Kim olduğunu da bilmiyorum ama şurada bir tane Hakan Bey'di galiba. Ha şu. Ha Faik Öztrak diye yazmış o. Faik Öztrak'tan ne? Ha tırnağı olamazsınız. Nasıl, Faik Öztrak mı söyledi bunu? Menderes'in tırnağı olamazsınız mı dedi Erdoğan için. Ya arkadaş gerçekten yani ben anlamıyorum diyor mu? Gazeteler kapandı. Yani ben ne yapmaya çalıştığınızı anlamıyorum diyorum ya. Yok ya. Gazeteler kapandı bu arada. Hah açıldı. Geldi. Ya arkadaş yani gerçekten böyle bir şey söylendi mi biliyor musunuz? Dur şuradan şeyi de açayım YouTube'u. Allah Allah. Ben söyleyeyim ben anlamıyorum. Ben anlamıyorum. Yani çünkü bunu anlayabilmek benim için son derece zor. Son derece anlaşılmaz. Gerçekten anlaşılmaz. Ya arkadaş eğer böyle bir şeyi savunuyorsanız yani Menderes'in bu kadar büyük bir siyasetçi olduğunu düşünüyorsanız ya bugün ayın 18'i. 3 gün önce Nazım Hikmet'in doğum gününü kutladınız hepiniz. Türkiye'de bütün Cumhuriyet Halk Partisi il, ilçe teşkilatlarında doğum günü kutlaması yapıldı. Onun yazdığı 23 sentlik asker şiirinden utanmıyor musunuz hiç? Gerçekten hiç utanmıyor musunuz? Hani burada okuduk ya Mr. Dallas sizden saklamak olmaz diye başlayan şiir. Ya en ucuzu Türk askeri olduğu için Kore'ye yollanan, karşılığında NATO üyeliği alınan, bedel ödenen, bu ülkenin gencecik vatan evlatlarının çatır çatır öldüğü o mücadeleyi başlatan, bu tavizi veren kimdi ya? Yok abi ben anlamıyorum arkadaşlar yani beni aşıyor bu hikaye. Gerçekten beni aşıyor. Ben anlamıyorum. Beni geçiyor. Anlayan varsa anlatsın. Ama yani Nazım niye anlatıyor o zaman ya? Niye anlatıyor? Siz niye seviyorsunuz Nazım kardeşim? Hayat biraz pahalı bizim memlekette. O paraya mesela 200 gram koyun eti alabilirsiniz diyor askere biçilen payla ilgili olarak. 1953 o şiirin yazılışı. Ya hiç mi vicdanınız yok sizin ya? Hiç mi yok gerçekten? Hiç içini sızlamıyor musun? Bu kadar mı başkasının oyunu almak için her şekle girebilmeye hazırsınız? Yapmayın ya. Ya yapmayın kardeşim. Siyasette biraz dirayetiniz olsun ya. Menderes övgüsüyle size oy verecekler mi gerçekten? Böyle mi düşünüyorsunuz? Böyle mi düşünüyorsunuz? Ya her şeyi bırakın. Yanınızdaki parti, İyi Parti ne işe yarıyor o zaman? Sizin kafanızdaki ittifak bu mudur gerçekten? Hani biz mümkün olduğunca sağa yanaşalım. E o zaman sağ bir partiyle niye ittifak kuruyorsun kardeşim? Niye yapıyorsun böyle bir şey? Bırak o değerleri savunacaksa o savunsun. Ya hiçbir şeyden utanmıyor musun? Utanmıyorsun. Nazım Hikmet'ten utan ya. Hiçbir şeyden utanmıyorsun. Nazım'dan utan. O çocukların burada bahsettiğim ister Dallas dediği. Bu adam savunma bakanı ve bütün dünyada Kore'ye asker yollanacağı zaman o çocukların öleceği biliniyor çünkü. En ucuzuna bakıyorlar ve açık yüreklilikle de söylüyor zaten. Neden Türk askerini tercih ettiğini sorusuna en ucuzu o diye cevap veriyor adam. Nazım babasının ayrına yazmıyor o şiiri. 23 sent bir askerin değeri. Yollayan kim? O tavizi veren kim? Bu ülkenin yurtsever gençleri sokaklara dökülüp NATO'ya hayır diye bağırırken o tavizi veren insanlar kim? Ya hiç utanmıyorsanız kimseden, bizden değil. Ben sizin seçmeniniz değilim zaten. Benden utanmanıza gerek yok. Ama seçmeninden utanmıyorsan Nazım'dan utan ya. Ben anlamıyorum ya. Bir ay şiirde de söyler Nazım. Yahut bir aylığına 20 yaşlarında bir tane insan der. 23 sent karşılığı. 1953 bak bir daha söylüyorum. Ya şundan insan utanır biraz, biraz midesi bulanır. Yüzü kızarır. Demek Menderes'in tırnağı olamaz öyle mi? Şahane mukayese ya, tebrik ederim vallahi. Yani bunu ancak siz yapabilirsiniz. Ciddi söylüyorum. Ama bu kafayla giderseniz siz Türkiye'de başkalarının oylarına talip olurken kendi seçmeninizin gerçekten bu ülkede insanca yaşamak isteyen, demokrasiyi, özgürlüğü savunan insanları kaybedeceksiniz. Nasıl bir zeka ile yapıyorsunuz bunu bilmiyorum. Ama bir daha söylemek istiyorum. Ya hiç kimseden utanmıyorsanız, seçmeninizden utanmıyorsanız Nazım'dan utanın ya. 3 gün önce doğum günü diye çarşaf çarşaf ilanlar verip il ilçe teşkilatlarınızda kutlamalar yaptırdınız. Bu adam 1953 yılında yazıyor o şiiri. 23 sentlik asker şiirini. Bir aylığına 20 yaşlarında bir insan alabilirsiniz bizim ülkeden diyor. 23 sent karşılığı. Ne için? Kore'de şehit olsun diye. Ve sizin kıyasladığınız, tebrik ediyorum. Vallahi bravo. Çok iyisiniz. Devam. Devam. Aynen böyle devam. Ya ne söyleyeceksin kardeşim, işte anlatıyorsun. Bozuluyor. Ama işte Halk TV'den birbirini goygoylayınca, Sözcü Gazetesi'nden coşturunca, ortamlarda akınca falan. Şahane ya, bunlar çok kolay çözülüyor. Sabah gazetesinin manşeti dostluğumuzu taçlandırıyoruz. Başkan Erdoğan, başkan gönül komşumuz dediği Arnavutluk'ta Türkiye için depremzedeler için, Türkiye'nin depremzedeler için yaptırdığı konutta. Geçebiliriz haberi ya. Geçebiliriz. Arnavutluğa yardım edelim eyvallah da 42 milyon euroya mal olmuş orası. Ya bu ülkede kaç çocuk süt içebiliyor? Faik Bey'e sorun ya. 23 sentten hesaplasın. Valla sonra da desin ki yani Menderes'i sırtında taşırsın bulsan. Vay arkadaş ya. Aferin, bravo. Al, insanlığın geldiği yer. Öğrenci yurdunda sıcak ağdalı işkence. Lütfen dikkatli dinleyin. Ben sabah bu haberi gördüm. Ya önce anlamadım lan, bu nedir dedim ya. Yani mafya hesaplaşması mı? Hani mafyanın öyle abuk sabuk şeyleri var ya. İşte alnına dövme yaptırmak falan. Yok ya, öğrenci yurdunda geçiyor hikaye. İstanbul'da özel bir öğrenci yurdu sahibi İsa Ç. hesabına para geçirmekte suçladı. Yurt müdürü Mustafa D'ye işkence yaptı. Sıcak ağdayla saçını ve sakalını kökünden koparttı. Mustafa D şikayetçi oldu. İnsan vahşetinin dibi yok ya. Vallahi yok ya. Yemin ediyorum yok. Yok yani, bu çok acayip bir şey. Hani söylüyorsun ya, böyle ilk yayında da konuştuk. O Afganistan'da gencecik bir müzisyenin enstrümanını yakan aşağılık Taliban yönetimi var ya. Şaşırtıcı değil ya. Vallahi şaşırtıcı değil o. İnsan acımasızlığının dibi yok. Kalanı geç. Sabah gazetesi diyorum yani, neyini okuyayım. Sözcü, bu kafayı nasıl yola getireceksiniz? Ha, işte onu söylüyorum. Sizin kafa değil mi? Sizin kafa, hani Menderes övme kafası falan. Değil mi? Dalgaların üç kez yuttuğu yol için nazar değdi deyip kurban kestiler. İsmail Akduman'ın haberi. Yıkılan yolu bilimin ışığında inşa edip gerekli önlemleri alacakları yerde nazar değdi diyerek kurban kesmeleri bu iş batılla olmaz dedirtti. Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta okuduk bu haberi tabii. Zonguldak Kilimli'de, Kilimli sahil yolu, hani Erdoğan açacaktı 22 Ocak'ta falan. Yolu yuttu, Zartçurt deniyordu ya haberler. O. Üç kez Karadeniz'in ırçın dalgalarının ışmına uğradı. İki tüplü tünelin girişindeki yaklaşık bir kilometrelik kesim hasar gördü. Dolgusunu ve asfaltını dalgalar yuttu. Yolu yapan şirket dalgaların verdiği hasarı tam üç kez tamir etti. Erdoğan'ın yapacağı açılış öncesinde şirket çalışanları bu yola nazar değdi diyerek yolun kenarında kurban kesti. Bu tabloyu görenler bu kafayı nasıl yola getireceksiniz dedi. Hayvanı yatırmışlar, kesiyorlar. Bravo. Çok iyi. İstanbul'da virüssüz tek yer mezarlıklar kaldı. Hakan Kaya'nın haberi. 20 milyona dayanan mega kent koronanın başkenti oldu. Omikron varyantıyla Türkiye'deki vakalar 75 bini aştı. Vakanın en çok olduğu İstanbul kırmızıya boyandı. Mezarlıklarsa yeşil. Ölürsen yırtıyorsun yani koronadan. Mantıklı. Ya böyle saçmalığa ve böyle coşku çok doğal yani bu. Sandık siyaseti iktidara yarar. Yayının başında söylediğim Bir Gün gazetesindeki analiz. Ülke krizle boğuşurken halkın sorunlarına yanıt üreten siyasi bir öznenin yokluğu devam ediyor. Muhalefetin seçim ve ittifak tartışmalarını sıkışan gündemi en çok iktidar cenahının içine yarıyor. Burada konuştuk biz bunu. Hem de yeni konuşmadık. Ben sabah haberi gördükten sonra bir şöyle hızlıca bir tarama yaptım. Yayını bulamadım ama burada aldığım notlar içinde görüyorum. 2 yılı geçmiş, pandemi olmadan önce konuşmuşuz. Şöyle şu başlıkla konuşmuşuz hatta. İsim değil ilkeler etrafında birleşilmeli. Şu anda o olmalı. Ve şimdi en çok konuşmamız gereken şey bu bütçe açığıyla birlikte. Ekonomi ne? İnsanlar aç. Kendilerine yapılan acayip zamlar, maaşlarına yapılan zamlar sokaktaki zammı karşılamıyor. Herhangi bir ürün, ya marketten seçtiğiniz herhangi bir ürün. Üstelik bir indirim marketten, bir ucuzluk marketten seçtiğiniz olsun. Hepsi dahil olmak üzere. Her şey ateş pahası. Ve bu konuşulacağı yerde çok acayip. Ya bugün İbrahim Varlı'nın bir haberi var. Ya o da bir analiz. Doğrusunu isterseniz benim çok dikkatimi çekmemişti ama soru doğru. Mevlüt Çavuşoğlu çizik mi yedi? Dış politikada makas değişikliğine gitmek zorunda kalan rejimin yeni bir başlangıç için faturayı birilerine kesmesi gerek. Görünen o ki fatura Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na çoktan kesilmiş. Resmi gazetede neredeyse bir yıldır Dışişleri Bakanlığı'na ait bir atama yer almıyor. Bunun basit bir atama krizi değil, büyük bir hesaplaşma olarak yorumlanıyor. Türkçeyi de bir düzgün yapsanız çok güzel olacakmış ama neyse. İlginç. Tabii sonuçta şunu da düşünmek lazım. Yani oraya getiren tek kişi olduğuna göre hesaplaşmaya falan gerek yok ki. İsterse konuşur, isterse konuşmaz. Yalan mı? Ciddiye bile almayabilir. Tolunay Ongut demiş ki, Ünsal abi bir gün bu haberleri okurken bir anda sıyırıp yapmıyorum yayın, kapat kardeşim diye gideceksin diye korkuyorum. Niye korkma? Yani öyle bir manyaklık yapacak olsam, öyle bir coşku olacak olsa şu ana kadar çoktan olurdu ya. Bazı sabahlar çok zor oluyor yayın yapmak çünkü. Gerçekten insanın göğsüne öküz sürüsü oturuyor. Hakikaten konuşmak gelmiyor içinden. Ama ona rağmen çok şükür öyle bir şey olmadı bugüne kadar. Bundan sonra da olmaz. Sağlık saati yerinde olsun, yaparız. Ayasofya'nın ihalesi AKP'linin çocuğuna. Şaşırdınız mı? Harbi mi? Aşk olsun. Ayasofya'nın güvenlik kamerası ihalesi yapılmış. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Hazıroğlu'nun çocuklarının şirketine verilmiş. Nasıl? Ya kime verileceğiydi? Dışarıya mı versinler? Ne diyordu eski çapsız, eski dalavereci? Bu hırsızlara mı bırakılacak bu para diyordu. Bu hırsızlara kime bırakılacak? Kendi içimizde paylaşırız diyordu televizyon ekranında. Hatırlıyorsunuz. Normal. Çok normal ya bunlar. Gerçekten. Şaşırmayın. Bir gündeki haber çok güzel bu arada. Müzik sesi yasak, inşaat gürültüsü serbest. Işıl Çalışkan'ın haberi. Gürültü yönetmeliğindeki değişikliğin müzik dünyasında yeni yasakları beraberinde getirmesine tepkiler sürüyor. Müzik emekçileri hassas alanlara getirilen yasaklarda herhangi bir uzaklık ölçütünün belirtilmemesinin keyfi uygulamalara yol açabileceğinden endişeli. Avukat Pehlivan da son yönetmelikte inşaatların gürültüsüne ilişkin hiçbir düzenleme yapılmamasına dikkat çekti. Müzik 12'den sonra yasak. Hassas alanlarda yasak. Hassas alan tanımları yeterince hassas mı? O tartışılır. Ama zaten ilk yayında onun için söyledim. Bu Sezen Aksu'nun şarkı sözüne dava açan tipler var ya. Onun bir sonraki kademesi Afganistan'da enstrüman yakanlar. Oraya gidiyor bu iş artık yavaş yavaş. Yani şunu görebiliriz. Ya piyano çok saçma ya. Bizim kültürümüzde yok. Dombra çalalım. Ciddi söylüyorum bak. Yani şaka gibi gelmesin size. Acı ama böyle. Evrensel'in manşeti: önlemler gevşedi, vakalar patladı. Sağlık Bakanlığı verileri iktidarın salgına yönelik önlemleri gevşetip test şartını kaldırdığı bu dönemde vakaların tüm ülkede patladığını ortaya koydu. 100 bin kişide görülen vaka sayılarını dizmişler. İstanbul'da 1222. Çok yüksek. Çok yüksek. Ya gerçekten çok fazla yüksek. İzmir'de 574. Çok yüksek riskli il sayısı 43'ten 50'ye çıktı. Ama biz nasıl yapıyoruz? Test sayısını düşürüyoruz. Vaka sayısı da düşüyor. Bu kadar. Çok basit ya. Bir ayda faiz giderinin %83 azı artması burada son bir ayda, hani eğlence hoş işte ne boş döneminde, Evrensel Gazetesi'nde de haber olmuş. Bu arada bir hatırlatma da var, yarın Hrant Dink anılacak diye. 15 yıl önce İstanbul'da Agos gazetesinin önünde katledilen gazetenin genel yayın yönetmeni Hrant Dink yarın anılacak. Bu yılki anmanın sloganı 15 yıl, 15 eksik yıl. Yani bir sürü güzel söz söylenecek yine. Değerini anlatmaya çalışacaklar Hrant Dink'in. Olacak mı? Çok zor. Ama yani bir günlük herkes rahatlayacak. Sonra işte örnek veriyorum kardeşim. Pazar günü, cumartesi günü Nazım Hikmet anıldı bütün CHP teşkilatlarında. Bugün Menderes övülüyor. Bir arada bir fark var. Bence bir düşünün ya. Düşünmek sıkıntılı bir eylem. Çok haklısınız da. Ama yine de düşünmekte fayda var. Bana kalırsa. Yeni Şafak'ın manşeti: dostluk taçlandı. Evet. Nerede? Arnavutluk'ta. Burada taçlanaydı. Yok, Arnavutluk'ta taçlandırıyoruz. TOKİ'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği. Geçelim bu haberi ya. Vallahi dur bak, o gönül rahatlığıyla nefis geçtik vallahi. Halkbank'ın talebi kabul edildi. Talep? Halkbank'ın 17-25 Aralık kumpasının devamı olan Amerika'daki davada bir üst mahkemede yargılanma talebi kabul edildi. Banka, kamuoyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamada itiraz dilekçesini Amerikan Yargıtay Mahkemesi'ne sunmayı planladığını duyurdu. Bölge mahkemesindeki yasal süreçte bu nedenle askıya alındı. Şimdi bu haberi gördük biz, fakat bu haberin arkasından sadece bunu görme şansımız yok. Çünkü Sezgin Baran Korkmaz hikayesiyle ilgili olarak da bir takım adımlar atılıyor. Yani Türkiye yolsuzluk konusunda bir yerden çözülürken bir yerden sıkışıyor gibi görünüyor. Bu arada Hakan Atilla bir kitap yazdı. O da kendini savunuyor. Çok yani tuhaf günlerden geçiyoruz ya. Adamlar savunuyor. Ne bileyim işte yani. Akşam Erdoğan söz verdi, yaptı. Neyi? Ya ona bakarsan Süleyman Soylu da söz verdi. Geçen Temmuz'da ekonomi uçacak diye. Şimdi dün değil önceki gün bir daha söz vermiş. Öyle bir patlayacağız ki falan diye. Başkan Erdoğan, başkan, Arnavutluk'ta deprem. Geçelim haberi. Hamile hemşirenin karnına tekme. Akşam gazetesine helal olsun, birinci sayfaya almışlar haberi. İstanbul'da hemşire Gülhande, Şanlıurfa'da ise Mustafa Arslan hasta yakınlarının şiddetine maruz kaldı. Hamile Gülhande'yi darbeden 4 hasta yakını saçlarından sürükledi, karnını tekmeledi. Mustafa Arslan ise hem hastanede hem şikayetçi olduktan sonra yolda saldırıya uğradı. 2 kez dövüldü. Önce kolu kırıldı, arkasından da aracını takip edip bir kere daha dövdüler. Hemşire Gülhan Hanım hamile olduğunu söylemesine rağmen, ama burada gazetenin atladığı bir şey var. O 4 pislik serbest bırakıldı. Bunu niye yazmıyorsun? Türkiye'de adalet sistemini de tartışalım burada. Niye yazmıyorsun kardeşim? Türkiye'nin adalet sistemini tartışalım. Tartışmayalım. Bence de yani ne gerek var, aman ölümlü dünya. Zam anı geldi. Emeklilere, dul ve yetimlere zamlı maaş ödemeleri başladı. Aylıklar yüzde kaç zamlı ödeniyor? Hesaba hangi ödemeler yatırılıyor? Kimlere fark ödenecek? Zamanı geldiği zamı ayrı yazmışlar. Bir daha düşündünüz mü yaptıktan sonra? Biz yazarken de düşünmüyoruz zaten. Ama bence okuyun bir daha. Aha, zam anı. Ha, bütün zamlar. Ya. Yok yanında ama açıklama yaptık biz, emekli dul yetim falan diye. İyi. İş arayana 2093 lira, işçi başına 5 puan indirim, elektrik faturasını düşürme formülü. Allah aşkına bir anlat lan. Nasıl düşüreceksin elektrik faturasını? Benzinizi kullanma. Doğru, taş devrine dönelim. Aşağılık Taliban'ı da toplayalım. Vallahi heykelleri meykelleri de yıkarız. Müzik aletleri, enstrümanların hepsini yakarız mesela. Kitaplar öyle. Kitapları yakarak uzunca bir süre ısınabiliriz mesela. Değil mi? Bu aşağılık zihniyet onu savunur nasıl olsa. Nasıl düşüreceksin elektrik faturasını? Bir anlatsana. Kombiyi en kısık halinde kullanıyor insanlar. Bir odaya sıkıştılar. Tek odada yaşıyorlar. Diğer odalar bayağı bu sahne. Nasıl düşüreceksin? Kullanma. Evet. Dediğini yapan lider. Atatürk. Yani yok, Başkan Erdoğan. Geç. Para onlarda. Kim lan onlar? Pandemi zenginleri daha da zengin yaptı. 10 milyarderin serveti 2 kat arttı. 1,5 trilyon dolara çıktı. 10 kişilik liste yapmışlar. İşte Elon Musk var. Elon Musk. Jeff Bezos var. Bernard Arnault var. Larry Page var. Sergey Brin. Steve Ballmer. Larry Ellison. Warren Buffett var. Aha, Mark Zuckerberg var. Bill Gates var. Çip taktı ya. Çipleri kimden aldı acaba, bize taktığı çipleri? Adama şu açıklamayı yaptırdınız ya. Lan size çip takıp ne yapacağım? Benim ne işim olur sizin çipinizde dedirttiniz ya şu adama da. Tilkil diye bugün bir haber var. Bunu ne yapmaya çalışıyorlar biliyor musun? Aslında becerememiş. Bak, tilki birleşiminde daha rahat olduğu için burada anlatmaya çalıştığı Kill Bill. Kafası basar mı? Mümkün değil. Till kill. Lütfen haber. Kill İngilizce öldürmek. İzmir Belediyesi doğal yaşam parkını sahipsiz bıraktı. Heh, bana bununla gel işte ya. CHP'li belediye. Bak, beğendi haberi. Bana bununla gel. Tilki ve çakallar hayvanat bahçesine daldı. Çok sayıda flamingo yiyip dehşet saçtı. Saldırılardan ceylan, sülün ve tavus kuşları da nasibini aldı. Çok özür diliyorum. Buna sevindiniz mi siz? Yani yok, öyle somut bir şeyimiz olmadı, duygumuz. Ama öyle anlaşılıyor buradan. Bugün Ergün Diler Kavala duruşmasını yazmış. Ya öyle saçma bir açıdan yazmış ki. Hani Erdoğan'ın Arnavutluk'ta katıldığı şu TOKİ konutları açılışı var ya depremzedelere. Diyor ki onun diyor bu kadar faydalı bir eserin açılışı sırasında eş zamanlı olarak diyor İstanbul'da da Kavala duruşması vardı. Katılanlara bak diyor. Katılanlara bak. Anlarsın diyor. Neyi anlarsın ya? Neyi anlarsın? Yani bir anlatsana bana Allah aşkına. Neyi anlarsın? Yani katılanlar, birine katılan, diğerine katılanla nasıl kıyaslanıyor? Bu arada yazı o kadar saçma ki. O kadar büyük saçma ki. Djokovic'i de yazmış o araya. Avustralya'da diyor mesela eş zamanlı olarak Sırp tenisçi Djokovic'i diyor yolladı diyor. Bu kadar mı? Hayır diyor mesela. Kazakistan'ın kurucu cumhurbaşkanı Nazarbayev'in damadı Timur Kulubayev Atameken, ben bilmiyordum adını, Ulusal Girişimciler Odası başkanlığından istifa etmiş. Hiçbiriniz bir şey söylemediniz. Maşallah kaçırıyorsunuz bunları, bu gelişmeleri. Hoş değil. Ama diyor Başkan Erdoğan diyor gidiyor Arnavutluğa eş zamanlı olarak diyor İstanbul'da Kavala duruşması yapılıyor diyor. Ben yazıyı iki kere okudum. Nasıl bir bağlantı kurduğunu anlamaya çalıştım. Yok. Gerçekten yok. Araya küresel satranç falan demiş yine. Küresel satranç anlatıyor bir yerde yazıda. En çok sabah orası düğümledi kafayı zaten benim. Anlatıyor işte Arnavutluk, Toki açılışı. Bu arada diyor Osman Kavala ile ilgili dış güçler küresel satranç oynuyorlar. Pat diye Novak Djokovic'e geliyor mevzu. Vallahi pat diye geliyor. Diyor ki Djokovic diyor vize iptaline itiraz etti diyor. Ama federal mahkemeye gidildikten sonra o diyor bastık içine tekmeyi diyor. Yolladılar onu diyor. Gerçekten anlamadım. Ve sonra diyor ki Avrupa Birliği, lütfen burayı dikkatli dinleyin. Yani şu bilinmezliğin içinde. Ve Avrupa Birliği 19 Ocağı kadar Kavala ve Demirtaş için süre vermişti. Türkiye onlara kulak asmadı. Üstelik Avrupa'nın içlerine kadar giderek Arnavutluk'ta şov yaptı. Peki şimdi ne olacaktı? Belli ki Türkiye ile Avrupa iyice birbirinden kopacaktı. Hamleler peş peşe gelecekti. Karşılıklı mücadele bu. Şunu okuduğunuz zaman ne görüyorsunuz? Ben size söyleyeyim ne gördüğünüzü. Türkiye Osman Kavala'yı serbest bırakmadı mı? Güzel. Djokovic'i sınır dışı edin. Hocam Avustralya öbürü. Avusturya değil mi o ya? Avustralya. Yani Avrupa ile uzak yakın alakası yok. Uzak alakası da yok. Çok uzak. Hani Osman Kavala serbest bırakılmadı diye böyle bir adım atılıyorsa eğer, sıkıntı. Sizin kafa atlıyor. Vallahi bak seri atlıyor hem de. Bence bir bakmakta, baktırmakta falan fayda var. Çünkü hani çok zorladım ben sabah. Ciddi söylüyorum bak. Yazıyı okuduğum andan itibaren çok zorladım. Ama olmuyor yani, hiçbir şekilde ben oraya ulaşamadım. Nasıl bir bağlantısı var? Ya çok hakikaten zoruma gitti ya. Ben duymamıştım gerçekten. Şu Menderes övgüsünü duymamıştım. Ha, bak mailler gelmeye başlamış. Halit Bey. Başlık Menderes de oradan biliyorum. İçinde ne yazdığına bir bakayım müsaade ederseniz. Daha gelsin yine. İnsanların siyaseten özgür karar verme özgürlüğünü savunuyorsunuz. Özgür karar verme özgürlüğünü. Evet, savunuyorum. Ama buna rağmen Menderes siyasetinin yanlışlığını vurguluyorsunuz. Bu bir çelişki değil mi? Çok özür dilerim ama nasıl bir çelişki olabilir? Türkiye'de bugün hala içinde bulunduğumuz baskıcı dönemin temelleridir o bölüm. Yani bugün hani ittifaklardan bahsediyorsunuz ya. Mesela millet cephesi, oluşturulmuş millet cephesi içinde bizden olanlar olmayan ayrımının başladığı dönemdir. Parlamenter siyasetin kalitesizliğe bilinçli olarak kurban edildiği dönemdir. Menderes'in insanların karşısına çıkarak siz isterseniz odunu bile seçebilirsiniz dediği dönemdir. Çok özür diliyorum ama Halit Bey, bunun neresi çelişki? Çok özür dilerim, en üstte sizinki var. Aşağı doğru 1-2-3, muhtemelen o da öyledir ama 3 tanesinin başlığı Menderes zaten. Siz en üstteki olduğu için size cevap veriyorum. Sakın şahsi almayın. Bunun neresi yanlış efendim? Soruyorum ben size. Ben yanlışlığı göstereyim. Yanlışlık siyasetin idamla düzelebileceğini düşünme kafası. 3 siyasetçiyi idam ederek demokrasiye katkıda bulunduğunu düşünme kafası. Yanlış olan bu. O idamların savunulacak bir yöntemi yok. Bence hiçbir şekilde savunulamaz. Ama çok özür dilerim de Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsüne de çıkıp böyle bir ortamda Erdoğan'ı yereceğim diye Menderes'i övmek yakışmaz. Burada savunulacak bir şey yok. Tekrar söylüyorum, 3 gün önce Nazım Hikmet andınız bütün il ve ilçe teşkilatlarında. Hiç mi dokunmuyor ya içinize? Bir saniyenizi rica edeceğim. Böyle bir plan yoktu yani, bilmiyordum çünkü. Ama bugünkü yayını Nazım Hikmet'in 23 sentilik asker şiiriyle bitireceğiz. Yani insanlar duysunlar ya. Bu kadar basit değil ya. Bu kadar basit olmamalı bu işler kardeşim. Bu kadar basit olmamalı. Sen oy toplayacaksın diye, sağa yanaşacaksın diye bu kadar büyük saçmalanmamalı. İnsanların böyle özgürlükleri olmamalı. Televizyon ekranında bir sürü gazeteci, kılıklı iş takipçisi söylemeyecek tabii size bunu. Yani aman diyeyim, partinin işi olur, oradan bu yapılır, buradan bu yapılır. O yüzden siz, ya bu yaptığınız ayıptır ya. Gerçekten bu övgü ayıptır. Hakikaten ayıptır. Şairin sözü üstüne söz söylenmedi 6 senedir. Bundan sonra da söylenmeyecek. O yüzden ben vedalaşayım da Nazım Hikmet'le bitirelim. Olur mu? 23 sentik asker şiiriyle bitirelim bugün yayını. Anlaması gereken anlasın. Bu çocuklar neden kurban edildi herkes anlasın. Neden dünyanın en ucuz askeri denilerek aşağılanan bu vatanın evlatları Kore'de öldürüldü herkes anlasın. O yüzden herkes öveceğine de yereceğine de bir dikkat etsin. Lütfen. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı orada konuşmaya devam ederiz. Bugün için de çok teşekkür ediyorum. Lütfen YouTube kanalına abone olun. Lütfen, bu önemli. Yani lütfen zahmet edin olun. Etrafınızdakilere de söyleyin. Facebook'tan falan devam etmesinler. YouTube'dan devam etsinler. Twitter üzerinden de Ünsal'ın hesabını takip edin. Bütün açıklamalar orada oluyor. Ben daha çok orayı kullanıyorum çünkü. Tamam. Bugün şiirle bitireceğiz. Hesapta yoktu. Yani ben hafızamdan okuyamam bunu, o yüzden demin açtım. Uzunca bir şiir. Arada da hani vurguda sinirden bir şey olursa kusuruma bakmayın artık. Hakkınızı helal edin. Ama Nazım'la bitirelim. Çok teşekkür ediyorum bugün için. Aklınızdan lütfen çıkartmayın. Her türlü koftiliğe rağmen kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Mr. Dallas. Sizden saklamak olmaz. Hayat pahalı biraz bizim memlekette. Mesela 200 gram et alabilirsiniz. Koyun eti. Ankara'da 23 sente. Yahut 2 kilo kuru soğan. Yahut 1 kilodan biraz fazla mercimek. 50 santim kefen bezi yahut. Yahut da bir aylığına 20 yaşlarında bir tane insan, erkek, ağzı burnu eli ayağı yerinde, üniforması otomatiği üzerinde, yani öldürmeye, öldürülmeye hazır. Belki tavşan gibi korkak, belki toprak gibi akıllı, belki gençlik gibi cesur, belki su gibi kurnaz. Her kaba uyumak meselesi. Belki ömründe ilk defa denizi görecek. Belki ava meraklı, belki sevdalıdır. Yahut da aynı hesapla Mr. Dallas, tanesi 23 centten yani, satarlar size bu askerlerin 35'ini birden. İstanbul'da bir tek odanın aylık kirasını. 85 onda 6'sına yahut bir çift iskarpin parasına. Yalnız bir mesele var Mr. Dallas. Herhalde bunu sizden gizlediler. Size tanesini 23 sente sattıkları asker mevcuttu üniformanızı giymeden önce de. Mevcuttu otomatiksiz filan. Mevcuttu sadece insan olarak. Mevcuttu tuhafınıza gidecek. Mevcuttu hem de çoktan mı çoktan. Daha sizin devletin adı bile konmadan. Mevcuttu. İşiyle gücüyle uğraşıyordu. Mesela Mr. Dallas, yerler eserken yerinde sizin New York'un kurşun kubbeler kurdu o. Gök kubbe gibi yüksek, haşmetli, derin, elinde Bursa bahçeleri gibi nakışlandı ipek. Halı dokur gibi yonttu mermeri ve nehirlerin bir kıyısından öbür kıyısına ebem kuşağı gibi attı 40 gözlü köprüleri. Dahası var Mr. Dallas. Sizin dilde anlamı pek de belli değilken henüz zulüm gibi, hürriyet gibi, kardeşlik gibi sözlerin dövüştü zulme karşı o ve istiklal ve hürriyet uğruna ve milletleri kardeş sofrasına davet ederek ve yarın yanağından gayrı her yerde, her şeyde hep beraber diyebilmek için yürüdü peşince Bedrettin'in. O tornacı Hasan, köylü Mehmet, öğretmen Ali'dir. Kaya gibi yumruğunun son ustalığı 922 yılı 9 Eylül'dür. Dedim ya size Mr. Dallas. Herhalde bütün bunları sizden gizlediler. Ucuzdur, vardır illeti. Hani şaşmayın, yarın çok pahalıya mal olursa size. Bu 23 sentlik asker, yani benim fakir, cesur, çalışkan milletim. Her millet gibi büyük Türk milleti.